Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırkan Var programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Bunların ilki 9 Ekim Çarşamba günü Ergün Bey'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı Cinsiyetçi Taklitçilik ve İsyan Sosyolojisi başlığını taşıyan yazısı üzerine olacak. Programımızın ikinci bölümünde de Barış Pınarı Harekatı'nı konuşacağız ama bu harekata bakılmayan farklı bir yönden bakacağız. Barış Pınarı Harekatı, STK'lar ve Sufilik başlığını taşıyan Ergün Bey'in 13 Ekim Pazar günü Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na çok farklı bir açıdan bir değerlendirme getireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde bu konuyu müzakere etmiş olacağız. Hocam, cinsiyetçi taklitçilik ve isyan sosyolojisi başlığını evet. taşıyor 9 Ekim'deki yazınız. Biz cinsiyetçiliği İstanbul Sözleşmesi üzerinden ya da başka vesilelerle burada çokça konuştuk. Evet. Bu cinsiyetçi taklitçiliği konuştuk daha doğrusu. Ama bu yazınızda aslında biraz Türk modernliğini de eleştiriyorsunuz. Türk modernliği bir taklitler modernliğidir diye başlıyorsunuz. Müsaadenizle ben evet, yazınızın buyurun. O ilgili bölümünü okumak istiyorum. Ardından isyan sosyolojisi bugün neyi kapsıyor? Evet. Bununla başlamak isterim. Türk modernliği bir taklitler modernliğidir. Bir toplumun baştan aşağı Batı modernliğini taklit ederek yeniden inşa etme tutkusudur. Bu da toplumun varlığını oluşturan mirası, geleneği, dini reddederek onun yerine yenisini koymak demek. En hassas konu da din. O da ya tamamen tasfiye edilir ya da yeni bir din bilinci taklit edilir. Bunun karşısında duran ve toplumu savunan entelektüellerimiz ciddi bir taklitçilik eleştirisinde bulunurlar. Akif, Said Halim Paşa ve Nurettin Topçu'nun modernlik yorumlarında bunu net görürüz. Onlar taklit toplum icat etme ameliyesine karşı baş kaldıran aydınlardır. Hocam, tam da bu son cümleden yola çıkarak yani Akif'in, Mehmet Akif'in, milli şairimizin, Said Halim Paşa'nın Osmanlı'nın son sadrazamı, Nurettin Topçu'nun bu isyan sosyolojisi evet. neyi kapsıyor? Yani evet. ana umdeleri nedir? Evet. Ne yazdılar da biz onları böyle tanımlıyoruz hocam?
Bu tabii isyan sosyolojisi kavramını ya ilk defa kullandım ben birkaç sene önce. Yani birkaç sene dediğim bir 10 sene oluyor.
Konuşmalarımızda hatta, zaman zaman söylüyorsunuz evet. bunu hocam.
Hatta bu adla bir makale de yazdım ve Dergah dergisinde yayınlandı İsyan Sosyolojisi adıyla. Burada tabii ben de bu perspektifi kabul ettiğim zaman Nurettin Topçu'nun da Said Halim Paşa'nın da bizim coğrafyamızda isyan sosyolojisinin öncüleri olduğunu görüyorum. Bunu evet. savunuyorum. İsyan sosyolojisi derken şu, daha çok Avrupa'dan, Batı'dan gelerek bizim toplumsal dünyamızı tepeden tırnağa dizayn etmeye çalışan, bir toplumsal mühendislik çerçevesinde yapılandıran girişime karşı meydan okumak demektir. Bir defa yani bu buna karşı çıkan, bunu sorgulayan bir sosyolojik bilinç demek. Neden? Çünkü bu sosyolojik bilinç diyor ki bizim toplumumuz farklı bir toplum. Bizim tarihimiz farklı, inancımız farklı, tecrübelerimiz farklı. Dolayısıyla Batı modernliğini birebir aynen bu topraklara getirip bunun tahayyülü içinde bu toplumu dizayn etmek yanlıştır. Ve bu yanlışlığa karşı bir isyan var. Bu isyan sosyolojik bir isyan. Mesela sosyoloji dilini kullanıyor. Mesela Said Halim Paşa İslam içtimaiyatı diye bir terim kullanıyor ilk defa. Evet. Yani dünya tarihinde ve sosyoloji tarihinde kullanılan ilk ifadedir bu. Yine Mehmet Akif Ersoy terakkiden bahsederken her toplumun kendine ait bir terakkisinin olduğu, bizim Avrupa toplumlarının terakkisini aynen taklit edemeyeceğimizi söyler. Ayrıca yine Nurettin Topçu'ya baktığımız zaman bizim Avrupa'nın her şeyini taklit ettiğimiz, toplumsal yapımızı ona göre kurgulamaya çalıştığımızı, devlet düzenimizi ona göre yapılandırdığımızı eleştiriyor. O da buna karşı ahlak nizamını öneriyor. O da bir yönüyle bu gidişata karşı bir isyan ahlakı içinde. Yani bir isyan ahlakı içinde. Bu bahsettiğimiz insanlar uzmanlık anlamında sosyolog olmasalar da bir toplumsal bilinç müktesebatına sahip insanlar ve bu toplumsal bilinç İslam ümmetinin toplum bilincidir. Türk toplum bilincidir. Bugünkü ifadeyle söylersek bu coğrafyanın toplum bilincidir. Ve buradan kalkarak bakarlar ve dolayısıyla kendi toplumsal gerçekliklerinin yukarıdan aşağıya başka toplumun ölçüleri çerçevesinde dizayn etmesine hoş baklamazlar, bundan hoşnutsuzluk duyarlar. Bu verili olan, realitede olanı aynen kabul etmeyip ona karşı eleştirel davranmaktır. Aslında Batı sosyolojisinde de isyan sosyolojisi diyebileceğimiz temeller var. Mesela bu makalede de bahsediyorum. Wright Mills Amerikalı birisidir. 1950'lerde yazdığı toplum bilimsel düşün, sociological imagination, sosyolojik muhayyile çok ses getiren, yeniden son yıllarda gündeme gelen bir kitap.
Evet.
Yine iktidar seçkinleri adıyla kitap yazdığı kitap önemli. Bu sosyoloji çalışmalarında Amerika'daki toplumsal düzenin realitesine karşı meydan okur. Kapitalizmin o hegemonyacı yanına meydan okur. Elitlerin toplumu tamamıyla yönlendirmelerine, tahakküm oluşturmalarına karşı çıkar. Sosyolojinin tamamıyla kapitalist şirketlerin emrine amade olan kitleleri, işçileri yönlendirmeye yarayan bir araç haline getirilmesine meydan okur. Dolayısıyla Wright Mills de aslında kendi toplumu içinde bir isyan sosyolojisinin temsilcisidir.
Burada hocam Mills'i anmışken işte Zygmunt evet. Bauman, Pierre Bourdieu.
Evet. Bauman da şey önemli, Bauman daha küresel ölçekteki gelişmelerin, olumsuz gelişmeleri gören, buna karşı çıkan, buna meydan okuyan bir sosyoloji dili evet. var. O yeniyle de bir isyan sosyolojisidir. Mesela son yakında öldü. Ölmeden önce göçmenlerle ilgili yaptığı bir konuşma var ve çok değerli bir konuşma. Çok değerli bir insaflığı içinde taşıyan bir konuşmaydı.
Otoriter sosyologlardan da birisiydi dünyada
tabii,
değil mi hocam?
Dünyada çok önemli, saygınlığı olan bir sosyolog ve bu göçmenlere karşı Batı dünyasının böyle davranmasını ciddi anlamda eleştiren, bunlara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen, bu göçmenlerin inancını, şuyun buyununa bakmadan insan olarak onları gören bir sosyolojik muhayyile vardı burada. Dolayısıyla Bauman da aslında Avrupa'daki cari olan, verili olan yanlış siyasi bilinçlere karşı sosyolojiyle bir isyan içindeydi.
Aslında aydından beklenen değil mi hocam? Bu yani hem bizim topraklarda bu hem de batıda öyle. Da beklenen bu tavır.
Tabii yani doğru olan bu.
Verili, hegemonik düzenin verisinden yola çıkarak onu da daha destekleyen, pekiştiren olmamalı. Yazılar, açıklamalar olmamalı.
Kesinlikle yani verili olan bize belli bir fikir verir, anlamaya çalışırız ama verili olanlar her zaman doğru değil.
Onu orada bizzat eğer, doğru kabul etmemek gerekiyor.
Tabii eğer orada kadın şiddeti varsa, eğer orada işçi sömürüsü varsa, eğer orada Batı değerlerine zorla dayatılması varsa, eğer orada aile yapısının çözülmesi noktasında kanunların yapılması varsa, bir sosyolog toplumu ilgilendiren bir entelektüel, topluma karşı sorumluluk hissiyatı içinde olan bir aydın bu yanlışlara karşı realite bu ama hakikat değil. Hakikat ayrı, realite ayrı. Hakikat evrensel olan doğrulardır. Realite ise pratikte olandır. Pratikte olan bazıları doğrudur, bazıları yanlıştır. Şimdi bir Müslümanın pratikleri var. Biz bir tek bir Müslümana bakarak bu İslam'dır diyebilir miyiz? Müslüman hırsızlık normalde idealde hırsızlık yapmaz ama hırsızlık yapan Müslümanlar var. Biz onlara bakarak ha bak İslam hırsızlık, İslam'da hırsızlık vardır diyebilir miyiz?
Ya da bütün Müslümanlar hırsızdır
evet,
diyemeyiz.
İslam bir hakikattir.
Evet.
Bu hakikati yaşama çabası olan Müslümanlar pratikleriyle bir realitedir. Ama biz realiteyi tamamıyla veri alamayız. Sosyoloji evet realiteye bakar ama sosyoloji aynı zamanda o özgürleştirme, başkaldırma, isyan içinde olma, eleştirel olma tutumları var. Ben onlara topluca isyan sosyolojisi adını verdim.
Hocam bu modernliği tartışmadan yani verili olanı, pratikte olanı bizzat kabul etmek, işte taklitçi bir toplum peşinde olmak. Bu da bir çıkış yolu mu? Yani biz bunu eleştiriyoruz ama mesela Türk modernleşmesinde böyle. Yani Cumhuriyet tarihi modernleşmesi biraz böyle. Burada bir kasıt mı aramamız gerekiyor, yoksa ya bu da bir çözüm aranırken işte suya düşüp yılana sarılmak mı olarak mı göreceğiz? Yani siz diyorsunuz ki muktedirler her zaman taklitçi toplum inşa etme peşinde olan hani şahsiyetlerdir. Batı modernliğin olduğu gibi benimsemek, onunla kalkınmak ve güçlü bir devlet olmak.
Tabii.
Yani baktığınız zaman da Batı önde. Evet,
tabii,
bu veri bize ait değil ama ya insan bu veriyle işte Batılı toplumlar, Avrupalı toplumlar kalkınmışlar, ilerlemişler. Bu niyeti nasıl okumak lazım? Buradan şunu da sormak istiyorum. Hani geçen haftalarda tartıştığımız İstanbul İslamcılığında biz hani dedik ki aslında çatışmacı bir İslamcılık değil İstanbul İslamcılığı. Bu moderniteyi de bir veri olarak kabul eder. Hani iyisini alır.
Ama yanlışlarına karşı
tamamen ötekileştirmez, yanlışlarını da söyler.
Söyler.
Ya burada nasıl bir denge kurmak gerekiyor?
Ben,
geçen haftaya da atıfta bulunarak.
Doğru. Yani bu Türk modernleşmesinde tabii Avrupa'daki toplumları birebir taklit ederek onlar gibi olmak, zevahiri kurtarma çabası vardır burada motivasyon olarak. Yani koca bir imparatorluktan son dönemlerinde yetişmiş bu insanlar, bu yöneticiler, o yıkılmayı, o gerilemeyi, o kaybetmeleri, savaşları kemiklerine kadar yaşamış insanlar. Dolayısıyla burada farklı içtihatlar çıkmış tabiri caizse. Farklı toplumsal yorumlar çıkmış, farklı modernlik yorumları çıkmış. Bu modernlik yorumlarından birisi denmiş ki, işte üç tarz modernlik diyorum ben buna. Biz tamamıyla Avrupa'yı aynen taklit edelim, o zaman modernleşiriz ve zevairi kurtarırız. Bu Cumhuriyet ideolojisi de bunu benimsiyor, bunu takip ediyor. Ben bunu kötü niyet olarak kabul etmiyorum. Siyasetleri yanlıştır diyorum. Ama niyetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum kendi açılarında. Yani biz bunu yapmazsak bütünüyle bizi yeryüzüne yok ederler. Hatta çok ünlü bir ifadesi var bu batıcılardan birisinin. Eğer biz batılılaşmazsak, dikeniyle ve gülüyle almazsak bizi sadece Anadolu'dan sürmekle yetinmezler. Bu şark şeyi var ya, şark meselesi.
Evet.
Yani Türkleri, Müslümanları Anadolu'dan sürmek gibi bir şey var, bir anlayış var. Eğer diyor biz diyor yeterince modernleşmezsek, bunları benimsemezsek, gülüyle ve dikeniyle almazsak bizi bırakın Anadolu'dan atmayı,
yeryüzünden silerler.
Yeryüzünde silerler. Böyle bir korku oluşmuş yani. O nedenle bu korku ve yenilgiler ve cepheden dolaşmayla bu yenilgileri yaşayan komutanlar bunun sonucunda kurtuluş olarak bunu gördüler bence kendilerince. Onların niyetlerinden çok biz sonuçta bu tercih belki Türkiye'nin tamamıyla yok olmasını engelledi. Bir toprak parçasında varlığını sürdürmeye sağladı. Konaklanma ve kendi yaralarını sarmayı sağladı millet olarak. Önemli bir şey bu. Buna da belli ölçülerde yani bir beka sorunu çözüldü diyelim. Ama bunu da mutlaklaştırıp en iyi yol budur, en iyi yöntem budur dememek gerekiyor. Bugünden baktığımız zaman artık Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu düşünmüyorum ben. Türkiye artık daha nüfusuyla büyümüş olan bir ülke. Bu dönem uyguladığı modernlik projesinden çıkması lazım. Çünkü gördük zaten yaşadık. Bekayı çözdü ama öte yandan bizi kendi benliğimizden itti. Biz yani yarınki yazımda da onu yazdım biraz. Benliğimizden, bilincimizden bizi uzaklaştıran, bize başka ödünç benlikler getiren bir kültürle biz ne kadar kendi benliğimizi, millet benliğimizi koruyabiliriz, var olabiliriz. Taklitçi modernlik derken bunu kastettim. Hakikaten öyle. Ve bunu Akifler, Nurettin Topçular en son yani 70 küsur yılında rahmetli oluyor. Allah rahmet etsin. Topçu bunu uzun süre sürdürmüş bu mücadelesini. Yani bu taklitçi modernliğe karşı tavır almış. Mücadelesini ortaya koymuş. Neden? Çünkü bu gittikçe bizi biz olmaktan uzaklaştırıyor. Yani diyelim Türkler %100 Avrupalılar gibi zihniyet olarak, inanış olarak, yeme içme olarak, efendim aile içi münasebetleri olarak, ahlak olarak %100 onlara benzedikleri zaman ne kadar Türk kalırlar? Ne kadar Müslüman kalırlar? Değil mi?
Evet.
Bambaşka bir şey olurlar yani. E o zaman biziz nasıl diyeceğiz yani?
Evet. Hocam bugün bu taklitçiliğin son biçimi, geçtiğimiz evet. haftalarda da çokça tartıştık bunu. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden yapılıyor. Burada da ve İstanbul Sözleşmesi adını taşıyor evet. bu toplumsal cinsiyet eşitçiliği. İstanbul, sizin tabirinizle İstanbul ile vuruluyor.
Evet.
Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu toplumsal cinsiyet eşitliği adına yapılan açıklamalar, bu perspektifler, bu bilgiler batıdan üretilerek buraya evet. taşındılar. Türk zihninden, Müslüman bilincinden yükselmiyor evet. bu perspektif. Bunlar bizim için yine verili modern değerler. Yani şu anki cari Aynen. olan modern değerler diye lanse ediliyor. Aynen. Biz de bu modern verili değerleri aldık. Bunun üzerinden işte adına İstanbul Sözleşmesi denilen bir metin ortaya
yedik,
çıkarttık. Evet.
Yani.
Ve bu şu an ciddi muhafazakar kesimlerde de bir kısmında diyelim bir taraftar buldu. Siz bunu eleştiriyorsunuz.
Evet.
Buradaki verili değerler nedir hocam? Bu toplumsal cinsiyet eşitliğindeki batılı verili değerler neydi? Ve biz bunları evet. nasıl kabul ettik?
Şimdi gerçekten de yani Türk toplumu dediğimiz zaman, Müslüman toplumu dediğimiz zaman cinsiyetle ilgili belli kalıpları var. Belli değerleri var, belli örfleri var. Her toplumun belli kalıpları olur, değerleri olur, örfleri olur. Yani bunu gidip bir antropoloji giriş kitabını okusunlar, görsünler. Kalıp değerlerden bağımsız insan yaşayamaz. Kalıp değerlerden bağımsız olarak cinsiyet duygusu, düşüncesi olmaz. Şimdi bu bir defa Avrupa'da bunlar üretildi. Bu cinsiyete ilişkin eşitlikçi cinsiyet kalıpları oradan üretildi. Feminist düşünceyle beraber üretildi. Tabii daha modernite arka planı da var. Oradan sürüp geldi. Zaman zaman tartıştık. Bu kalıp evet. değerler çerçevesinde şimdi Avrupa'da modernitenin ötesine geçti yani. Daha postmodern veya nihilist belki demek buna lazım. Çünkü burada artık çok farklı kadın erkek diye ikili bir cinsiyet kimliği tanımıyor. Bunun ötesinde kadın erkek olmayan da olabiliyor diyor. Bunu birçok yeni mesela büyük şirketler listeler oluştururken şimdi bunun dünyada propagandasını yapıyorlar. Artık kadın erkek ve öteki diğeri onlar
ya da kadın
gibi,
erkek ayrımını da tamamen kişiye bireye indiriyor. Birey bir birey iki
bir
diyor.
Böyle bir şey var. Şimdi efendim işte partnerlik ilişkisi normal görülmeye başlanıyor. Aile temelinde kadın ve erkek tanımlanmıyor. Kadın ve erkek aileyi de dikkate alarak, önemseyerek tanımlanmıyor. Bütün bunlar, bu tanımlar, bu yorumlar, bu görüşler Avrupa'daki ideolojilerle, Avrupa'daki tartışmalarla, Avrupa'daki fikirlerle birlikte, kurumlarla birlikte ortaya çıktı. Bunları Türkler keşfetmedi. Bunları Müslümanlar da keşfetmedi. Şimdi onların ürettiği bu şeyi biz evrensellik adına alıp kullanmaya başlayacağız ve bunlara realite diyeceğiz, verili diyeceğiz. O zaman emperyalizme de verili diyelim. Değil mi?
Evet.
Yani o zaman Amerika'nın, Avrupa'nın dünyaya öngördüğü siyasi düzene de verilidir. Vallahi kardeşim ne yapalım yani, teslim olalım diyelim. Obama şeye, Trump'a teslim olalım. İsrail ne yap? İsrail gerçeği vardır. Ve işte bir sürü güçlüler teslim olalım diyelim. Böyle bir şey olur mu? Bizim en fazla kendi toplumsal benliğimizi koruyabilmek için korumamız gereken siyasi bağımsızlıktan daha çok kültürel bağımsızlıktır.
Evet.
Samimi söylüyorum
ve bugün belki iç siyasetteki geri kalmışlığımızın bir sebebi de kültür üretemememiz.
Çünkü
değil mi hocam?
Çünkü kültür bize anlam sağlayan
evet.
şey. Bir toplum, bir insan kendine ait anlamıyla ayakta değilse, başkalarının ürettiği anlamları ödünç alarak kendini anlamlandırıyorsa,
taklit ediyorsa,
yani bu taklidin dibidir. Bu kurumsal ve siyasal taklitten öte bu benliğin taklididir. Bu ruhun taklididir. Yani bu Michael Jackson'ın derilerini beyazlaştırması bunun yanında çok masum kalıyor. Deri önemli değil, beyaz olsan ruh. Ama burada ruhunu değiştiriyorsun yani. Bu bir insanı, bir toplumu, manası diyoruz ya, mana. Burada manamız değişiyor. Ailemizin manası, kadınımızın manası, çocuğumuzun manası değişiyor. O nedenle bu taklitçilik çok daha tehdit edici, çok daha yıkıcı, çok daha derinden nüfuz edici bir taklitçi. Neden taklitçi? Çünkü oradan üretildi ve önümüze konuluyor, proje olarak biz de imzalıyoruz. Allah'tan korksunlar ya, bu nasıl İstanbul olur yani? Amsterdam Sözleşmesi deyin buna. Londra Sözleşmesi deyin, New York Sözleşmesi deyin. Çünkü bu Türklerin, Müslümanların tahayyüllerinden gelişerek ürettikleri bir sözleşme değil ki yani bu.
Evet.
Medine Sözleşmesi gibi Hazreti Peygamber oturdu, taraflarla görüştü ve bir sözleşme yaptı. Yani burada hangi değerlerimiz dikkate alınarak 18 yaşın altına kız demeyeceksiniz diyor. Ne demek bu ya? Namus, sözde namus gibi laflar konuluyor. Ne demek yani?
Namus dendiği zaman şu an Türkiye'de evet, töre cinayeti geliyor.
Töre cinayeti geliyor. Şimdi bu kadar şey olur mu ya? Kendi temel değerlerimize karşı şüphe içine girmek, nihilist duygularla, septik duygularla bu değerlere yaklaşmak ve bunun yerine niye bu septizm? Biz kendimiz şüphe duyarak onları daha iyi yapalım diye bir tutum yok burada. Biz kendi değerlerimize karşı şüpheli olalım, delik deşik edelim, atalım, yer açılsın, diğerleri gelip oraya otursun rahat rahat.
Evet.
Bütün mesele budur yani aslında.
Hocam siz hani yani diyorsunuz işte bize cinsiyete belli bir biçimde bakmayı buyuruyor bunlar. İşte evet, yazıdan okuyorum hocam. İşte avradımızı, hatunumuzu, kızımızı ve kadınımızı nasıl tanımlayacağımızı bize öğretmeye kalkışıyorlar. Dediğiniz gibi 18 yaşın evet, altı üstü yani kız, kadın. Evet.
Onlar hatun, tanımlıyor yani.
Bu böyle bir kavram kabul
atalım,
etmiyorlar.
Yani Dede evet, Korkut kitabını atalım efendim. Haşa peygamberimizin şeyini atalım, öbürünü atalım. Bunlar bize buyursunlar. Onların dediğine göre
hocam,
bakalım
bu,
yaşayalım yani.
Hocam bu töre cinayeti yani ve namus dikotomisinden de şunu da ben çıkarttıklarını düşünüyorum. Yani töre cinayeti kavramı bile kendi içinde problemli bir kavram. Yani
çok
töre kelimesi diyorsun, aslında müspet bir kavram. Ya yani olumlu
çok
bir kavram
güzel,
ama
doğru.
Şeye döndü. Hani o geleneği çok reddetme, doğru, değerleri reddetme.
Yani töre
ve
Türklerde
cinayet
aslında örf demek.
Örf demek
değil
yani
mi?
Örf,
toplumun
anane,
üzerinde uzlaştığı değerler demek
ve
yani.
Ve dinden neşet eden
dinle
değerler.
Dinle de ilişkili bir şey. Örf
evet,
dinin zaten önemli kaynaklarından birisi yani.
Evet. Yine hocam evet, sizin tabirinizle tıpkı sahtekar, cübbeli ve sarıklı adamları önümüze koyarak bütün tarikatları ve sufileri çizmemizi istemeleri de aynı şey değil mi hocam?
Evet,
yani?
Aynı benziyor bu. Burada da diyelim yoz cinsel ilişkiler, cinsiyet ilişkileri var. Bunlar bir kısmı dine dayandırarak söylüyorlar. Bugün geçerliliği olmayacak veya genel manada geçerli olmayacak bir takım dinden mülhem güya yorumlar yapıyorlar. Onlar da bunlara bakarak bakın işte efendim bu kötü bir şey, örf kötü bir şey, töre kötü bir şey, gelenek kötü bir şey. Bak bu Avrupalılar daha insani şeyler istiyorlar, daha eşitlikçi şeyler istiyorlar deyip bizi oraya davet ediyorlar. Yani bu çok basit bir kıyas bilincidir açıkçası. Yani.
Evet.
Bu basit bir şey, bu hiç düşünülmeyen, hiç kafa yorulmayan, hiç ciddi anlamda bilimsel bir mukayese gidilmeden yapılan şeylerdir, mukayeselerdir ve kolaylıkla çıkarım yapılsın. Yani bu böyle bir zihin düzeyi aslında.
Evet, toplumsal cinsiyet eşitliği bir perspektif ve bir dünya görüşü. Batı cinsiyet tarihinin ve sosyolojisinin dalgalanmalarından yükselen bir proje. Şimdi bütün dünyaya pazarlanıyor, bizim adımıza bizi tanımlama küstahlığına giriyorlar. Biz buna gelmeyeceğiz diyorsunuz
evet,
hocam
evet,
yazınızın
inşallah,
sonunda da.
Çünkü bir emir de buyuruyorlar.
Evet.
Kanun diyorlar.
Tabii.
Kanundur yapacaksın diyor. Yapmadın mı sen diyor yasak yani kanunu ihlal etmişsin diyor.
Zaten hocam bu
despotizme
sözleşmeler
görür müsün? Bakar mısın
bu tür
despotizme?
Üzerinde aslında mutabık kalınmayan bu sözleşmeler
evet,
metinler belli bir süre sonra bir takım kanunların, yönetmeliklerin de
İçine
altyapısını
giriyor,
oluşturuyor.
Tabii altyapısını
mesnet
oluşturuyor.
Mesnet teşkil ediyor.
Evet.
O yüzden
evet,
de önemli yani.
Kesinlikle.
Şimdi
dolayısıyla
ya toplumsal mutabakat evet,
diye yani kız dediğin zaman niye kız diyorsun değil mi yasak yani kanunu ihlal ediyorsun.
Evet.
İşe bak ya, ben hala ya kız kelimesini o kadar seviyorum ki. Kız kardeşim 45 yaşında hala kız falan diye hitap ediyorum. Anneme kız diye hitap ediyorum. Hoşuma gidiyor diye yani.
Evet.
Nasıl bir şey ya?
Hocam şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar'a kısa bir ara veriyoruz. Ardından Barış Pınarı harekatını konuşacağız. Farklı bir perspektiften konuşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde cinsiyet eşitçiliği üzerinden bir isyan sosyolojisini konuştuk. Programımızın bu bölümünde de, ikinci bölümünde de Barış Pınarı harekatını konuşacağız ama farklı bir perspektiften konuşacağız. Çünkü bu meselenin askeri uzmanlar tarafından, siyasetçiler tarafından, uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından çokça televizyonlarda, radyolarda konuşulduğunu, gazetelerde bu konularda çokça yazı yazıldığını görüyoruz, okuyoruz. Ancak Ergün Bey 13 Ekim Pazar günü Barış Pınarı Harekatı, STK'lar ve Sufilik başlığını taşıyan çok güzel, enfes bir yazı yazdı. Olaya çok farklı bir açıdan baktı. Bunu konuşacağız. Mesele neydi? Hocam, sizin yazınızdan bir bölüm okuyarak bir girizgah yapmak istiyorum. Barış Pınarı Harekatı bütün halkın seferberliği ile yürüyor. Bu çok önemli. Eskiden Türkiye Kuzey Irak'a operasyonlar yaptığında halk buna dahil edilmezdi. Ancak AK Parti iktidarı döneminde Suriye'nin içine doğru yapılan harekatlarda ise oldukça farklı bir strateji izleniyor. Üçüncü harekat olan Barış Pınarı'nda da geniş kapsamlı ve bu harekata eş güdümlü olarak halk seferber ediliyor. Medya her dakikasını halka aktarıyor. Cumhurbaşkanının konuşmaları ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatları ve yönetimi de canlı tutuluyor. Burada tabii STK'lardan da hocam bir destek, evet, açıklaması geldi. Hakiş, Memursen, Kamusen, TİSK, TOP, Türkiş bir takım açıklamalarda bulundu. İşin garibi, Türkiye'deki gayrimüslim cemaatler, evet, yani Yahudi, Hahamı, Ermeni Patriği, Süryani Kilisesi de destekleyici açıklamalarda bulundular. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de bir, evet, açıklama yayımladı. Siz bu açıklama üzerinden bir değerlendirme yaptınız. İzniniz olursa ben, buyurun, bu açıklamayı okumak isterim. Büyük alim ve ariflerden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurur ki, bir savaş iki ordunun ittifakıyla kazanılır. Biri leşkeri gaza, yani serhat ordusu, diğeri ise leşkeri dua, yani dua ordusudur. Nitekim sahabe efendilerimiz de sefere çıkarken kendi dualarına ilaveten zaferleri için ayrıca Ashab-ı Suffe'den de, yani o hak dostu sahabilerden de dua talebinde bulunurlardı. Şanlı ordumuzun yine bir sefere çıktığı bu günlerde fedakar Mehmetçiklerimizin mansur ve muzaffer olmaları için bizler de Cenab-ı Hakk'a bol bol niyaz edelim. Bilhassa Fetih Suresini her gün okuyup ordumuza manen destek olmaya gayret gösterelim. Rabbimiz vatanlarından edilmiş milyonlarca mağdurun sığınağı ve mazlumların ümidi olan devletimize, İslam'ın son karakolu olan yurdumuza, asırlar boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapan ve nizam-ı alem uğrunda en çok şehit veren aziz milletimize ve peygamber ocağı ordumuza zeval vermesin, hakkı tutup kaldırma davasında her daim muvaffak eylesin. Amin. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin böyle bir açıklaması oldu hocam. Evet. Burada siz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'yi Nakşi Müceddidiye ekolünün önemli bir ismi olarak, evet, nitelendiriyorsunuz. Ve bu açıklamayı yorumluyorsunuz hocam.
Evet.
Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Gerçekten yarınki yazınızda da bunu belirttiğinizi söylediniz. Hepimiz, evet, ümmetiz diye.
Evet.
Bir bu harekatta, mesela Afrin'de bu çok olmamıştı sanki, Afrin, evet, harekatında. Burada böyle devlet, millet, STK'lar, hı hı, hep böyle bir aynı yere bir vurma, evet, bir destek olma görüyoruz. Harekatın büyüklüğünden mi kaynaklanıyor yoksa bu nasıl anlatıldı, nasıl bir halkla ilişkiler gözetildi, evet. Burada bir strateji mi görüyorsunuz? Evet. Öncelikle bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Stratejik olarak soruyorum. Mutlaka bu bir zafer duygusu, vatanı koruma duygusu, bunun etrafında birleşmekten, halk olmaktan daha tabii bir şey olamaz ama evet. Bununla ilgili özel bir strateji var mı? Bunu nasıl yani, değerlendiriyorsunuz?
Mutlaka vardır diye düşünüyorum ben. Ya yani Türkiye'de zaten son yıllarda ciddi anlamda iç ihtilaflarla bir yıpranma var. Toplumsal bir yıpranma var. İç ihtilaflar çok. Bu iç ihtilaflar kutuplaşma ve sonu gelmez tartışmalara doğru gidiyor. Yani bu entelektüel tartışmalardan bahsetmiyoruz biz. Daha çok sıradan dediğimiz sokaktaki insanlara da dokunan ihtilaflar bu. Her şeyimize karşı bir şüphe içindeyiz. Her şeyimizi tartışıyoruz. Dinimiz, tarihimiz, cinsiyet kimliğimiz. Dolayısıyla bu hakikaten hoş bir durum da değil. Entelektüel düzeyde elbette tartışılsın, konuşulsun, çözümler üretilsin. Ama bütün toplumun kendi içinde bu kadar bölük pörçük bir hale gelmesine yol açan halet-i ruhiye içinde olması hoş bir şey değil. Bence bu harekat özellikle bu şekilde toplumla birlikte seferber edilmesi, toplumun bunun etrafında bir birlik duygusunu yaşayarak bu ihtilaflardan az ya da çok çıkması, yeniden kendi bir millet olarak hissetmesi, ortak, kolektif bir bilinç içinde hissetmesi yönünde bir stratejinin de uygulandığını düşünüyorum. Ama elbette Türkiye'nin bu harekatı üçüncü harekat oluyor bu. Çok önemli, çok daha büyük, çok daha geniş bir alana yayılan bir harekat. Türkiye çok daha büyük bir orduyla bu bölgeye giriyor. Çok daha geniş kapsamlı bir operasyon. Dolayısıyla ister istemez diğerlerden çok daha farklı bir niteliğe sahip. Yani burada PYD, PKK'yla da karşı karşıya, DAEŞ'le de karşı karşıya, Rusya var, Suriye rejimi var, ABD var. Yani dünyanın bütün büyük güçleri ve onların lokal düzeydeki temsilcileri olan milis güçler, işte teröristler vesaire, onlarla karşı karşıya olduğu bir şey var. Yani 80 bin bilmem kaç tır şey deniyor, bahsediliyor, silah bahsediliyor.
Evet. Mühimmat ve silah yardımı
oraya yapılmış. Yani o kadar büyük silahlar o bölgede, yani ayağınızı biraz uzatsanız neredeyse bir bomba patlayacak gibi bir durum var.
Evet.
Dolayısıyla bu kadar da tehdit edici bir coğrafya haline gelmiş durumda maalesef. Türk ordusunun oraya girmesi, elbette çok büyük bir riski göze alması, çok büyük bir alanda faaliyette bulunması, bir güvenlik alanı oluşturması, terörden bu ülkeyi 40 yıldır tehdit eden ve Türkiye'nin hakikaten çok büyük fedakarlıklar göstererek çeşitli bu terörle başa çıkmak için de zaman zaman çok fedakarane siyasetler de geliştirme yoluna gitti. Ama buna rağmen hakikaten bu terörle başa çıkılamadı. O zaman Türkiye çok ölümcül bir darbe vurmak üzere büyük bir, geniş bir operasyona kanatlandı. Bu operasyonu böyle anlamak gerekiyor.
Evet.
Bu operasyona yönelik sivil toplum kuruluşlarının da destek olması, milletimizin birlik ruhunun oluşması ve ordumuzun arkasında bu ruhu hissetmesi, motivasyonu açısından çok büyük bir değer taşıyor. Bir sufi irfan insanının, Nakşibi Cedidiye geleneğinden gelen birisinin yaptığı bu açıklamalar sosyolog olarak bana çok önemli geldi, ilginç geldi. Çünkü Nakşibi Cedidiye biliyoruz, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kendisini yenilenmesine, İslam'la beraber yenileyerek var olmasını sağlayan ve Osmanlı'nın işte Mezopotamya, Kafkaslar, Anadolu birçok coğrafyasının da ortak anlam boyutunu oluşturan bir hareket, bir sufi gelenek daha doğrusu diyelim. Şimdi bu sufi gelenek tabii Türkiye'de ordu, sufilik, devlet, sufilik ilişkileri açısından da bu açıklamalar önemli. biliyoruz bizim bahsettiğimiz o reddi mirastan büyük bir pay da Nakşi geleneği aldı bu topraklarda.
Üst çatıda da devlet ve din ilişkisi açısından önemli değil mi hocam?
Çok önemli yani. Şimdi burada bir Nakşi geleneğinin önemli bir irfan insanının bu kavramları tanımlama biçimi önemli. Devleti, yurt, millet, ordu, bu tanımlamalar yeniden bu toplumun kendi bin yıllık geleneğiyle barışmasını ve o akıp gelen nehrin doğal akışında devam etmesini hatırlatan, canlandıran, vurgulayan söylemlerdir yani.
Devletin aslında bu manada din en önemli dinamosu.
Tabii öyle yani, bu devlet millet son kurulduğunda harcını bile birinci mecliste kurulduğunda değil mi? Yani orada Hacı Bayram Veli'de işte bir şey efendinin eşliğiyle beraber hareket eden, meclise giden bir devlettir yani.
Evet.
Yine ilk Osmanlı olarak kurulduğu zaman bunun harcında değil mi? Bir yanda Osman Gazi var, diğer yanda Osman Gazi'nin kayınpederi
Edebali
vardır yani. Yani din-i devlet dediğimiz şey vardır. Bu din-i devlet çok önemli bir denge. Bu din-i devlet birbiriyle maalesef çatışır hale gelmişti Türkiye'de. Laiklik üzerinden, baskıcı bir rejim, CHP siyaseti üzerinden din-i devlet dengesi bozulmuş, birbirine rakip, birbirine çatışan hale gelmişti.
Devleti ebed şimdi, müddet anlayışı bile dinin yaşatılması üzerinden ebed müddet
tabii orada anlam alıyor yani. Oradan değer alıyor, orada anlam kazanıyor. Şimdi bu açıdan önemli. Yani orduya getirilen anlam peygamber ocağı olması. Dolayısıyla artık yani ordu bu peygamber ocağı olarak kendini algılayıp İslam'la, Müslümanlık'la, dindarlarla ilişkilerini ona göre kurması mesela. Bunu hatırlatması açısından çok önemli. Milletimizin tarihteki rolü neden bağlı? Nizam-ı alem mesela, nizam-ı alem evet. Nedir yani? Gökyüzünde nasıl Allah'ın kurduğu bir nizam varsa Osmanlı diyor ki yeryüzünde de ona yakın olabilecek
bir düzen kuralım.
Bir adil bir düzen kuralım diyor.
Evet.
Yani bugün de bizim coğrafyamızın
ve onun aktörünü de kendisi kabul ediyor
kendisi
değil mi hocam?
Kabul
bunu
ediyor
biz yapacağız diyor. Tabii. Bunu biz Müslüman bir millet devlet olarak yapacağız.
Tabii öyle. Yani bu şey yani bu nizam-ı alem düşüncesi bugün Orta Doğu'da ihtiyaç duyduğumuz şey. Çünkü Orta Doğu'nun nizam-ı alemi yok şu an.
Kaos var.
Yani nizam kaos alemi var yani.
Evet.
Kaos aleminden çıkmak için bir nizam-ı alem gerekiyor yani. Ondan sonra işte İslam'ın karakolluğunu yapması bu toprakların önemli yani, bu toprakları toprak yapan değil mi? Ya üzerindeki bu manevi değerlerdir, bu anlamlardır. Vatan dediğimiz zaman sadece taş, toprak, su, efendim hava, ağaç değil yani. Vatanı vatan yapan o bu anlamlardır. Dolayısıyla İslam'ın karakolluğunu yapmışsa bu ona büyük bir anlam veriyor. Bunlar yeniden hatırlatılıyor. Devletimizle ilgili algıda da yine aynı şey. Dolayısıyla bir sufi aktörün bu operasyonla ilgili yorumu, değerlendirmesi, bakışı bence çok önemli. Hem sufi kesimlerin devlete, orduya ve millete bakışlarının olumlu, yapıcı, katılımcı olduğunu görmek açısından da önemli. Bu ülkede bir de öyle bir şey yıllarca oldu. Sufi gelenek sanki hep devleti ele geçirmek isteyen, ona karşı olan, ona düşman olan değil mi?
Evet.
Böyle bir bilinç üretildi yani. Mahsusta din-i devlet dengesini bozmak isteyenler bunu yaptılar. İşte aslında o oyunu da bozan bir şeydir, bir açıklamadır, bir anlamdır. Dolayısıyla ben bunu değerli buluyorum. Türkiye'de din-devlet ilişkilerinin normalleşmesi, sufilik-devlet ilişkilerinin normalleşmesi, Türkiye'nin uzun tarihsel akışındaki anlamına kavuşması açısından bu çok değerli diye düşünüyorum.
Evet. Hocam ben yazınızın son paragrafını okuyarak bitirmek Buyurun. İstiyorum evet. İzniniz olursa. Barış Pınarı Harekatı için bir Nakşi irfan aktörünün bu açıklamaları Türkiye'nin yeniden sufilikle, İslam'la, orduyla barış içinde var olmasının önemli bir göstergesi. Bu alanlar arasında yüzyıldır süren cebelleşmenin, çatışmaların ve ötekileştirmelerin aşılarak yeniden mana ve madde etrafında bir millet olmamız açısından büyük bir gelişme. Türkiye'de Kemalistler, İslamcılar, Sufiler, muhafazakarlar, ülkücüler bu harekat etrafında yeniden bütünleşiyor. Bütün bunlar Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir sosyolojik işlev üstlendiğini gösteriyor. İç toplumsal bütünleşme yeniden inşa ediliyor. Bu evet. bütünleşme gerçekten önemli. Evet. Tam evet. da ihtiyacımız olduğu evet. bir zaman. Aynen. Hocam çok teşekkür ederiz teşekkür bu ederim. Değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.